KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 15. kaset, 1. yüz. Sayfa 818. Resmi devlet matbaası kurulmuştur. İlmiye sınıfının ıslahı için çalışılmıştır. Yeni kitaplar tercüme edilmiş, Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmiştir. 3. Selim tarafından yapılmak istenen ıslahatlar, Yeniçerilerin tepkisi, devlet adamlarının lüks ve israfa dalmaları, İrad-ı Cedid hazinesi için konulan vergilerin toplumda meydana getirdiği huzursuzluk ve yabancı elçilerin aleyhte propaganda yapmaları gibi nedenlerden dolayı başarılı olamamıştır. Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim öldürülmüş, 1807 ve Nizam-ı Cedid ıslahatları ortadan kalkmıştır. 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kaldığını anlamış ve Avrupa'yı örnek alarak yenilikler yapmıştır. İslahatlar padişah ve devlet adamları tarafından yapılmış, halkın ıslahatlar konusunda bir isteği ve desteği olmamıştır. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden olmuştur. İslahatlar gösterilen tepkiler yüzünden özellikle Yeniçerilerin devamlı olmamıştır. 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha esaslı ıslahatlar yapılmıştır. Ancak ıslahatlarla amaçlanan hedefler gerçekleştirilememiş ve devlet çöküntüden kurtulamamıştır. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu test. 1. Van Kulu Lügatı. 2. Leyla ile Mecnun. 3. Cihannuma. Osmanlı matbaasında basılan ilk eser yukarıdakilerden hangileridir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 2. Osmanlı Devleti Kırım'ı aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle kaybetmiştir? A. Karlofça. B. Prut. C. Belgrad. D. Fasorofça. E. Küçük Kaynarca. 3. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. 3. Murat. C. 1. Mahmut. D. 3. Selim. E. 2. Mahmut. 4. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecektir hükmü yer almıştır. Bu maddeye dayanarak 1. Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir. 2. Rusya'ya savaş tazminatı ödenmiştir. 3. Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmaya başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 5. Patron Halil isyanı sırasında birçok bahçe ve köşkü yerle bir eden isyancılar matbaaya dokunmamışlardır. Bu gelişme isyancıların 1. yeniliklere karşı çıkmaması, 2. askeri alanda yenilikler istemesi, 3. yönetime ortak olmayı amaçlaması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 6. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki mimari tarzlardan etkilenmesi aşağıdakilerden hangi dönemde başlamıştır? A. Tanzimat. B. Meşrutiyet. C. Lale. D. Cumhuriyet. E. Duraklama. 7. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda yapılan Osmanlı-Rus savaşlarında etkili olmamıştır? A. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi. B. Rusların Osmanlı topraklarına girmesi. C. Rusların sıcak denizlere ulaşmak istemesi. D. Kutsal yerler sorununun çıkması. E. Lehistan sorununun çıkması. 8. Osmanlı Devleti İstanbul Anlaşması'yla 1700 kaybettiği yerleri aşağıdakilerden hangisiyle Rusya'dan geri almıştır? A. Prut Anlaşması. B. Belgrad Anlaşması. C. Küçük Kaynarca Anlaşması. D. İstanbul Anlaşması 1724. E. Fasorofça Anlaşması. 9. Aşağıdakilerden hangisi Pasarovça anlaşması sonunda gerçekleşmemiştir? A. Avusturya'nın Balkanlara inmeye başlaması. B. Lale Devri'nin başlaması. C. İngiltere'ye verilen imtiyazların genişletilmesi. D. Mora ve Dalmatya kıyılarının Venedik'e bırakılması. E. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da barışçı politika izlemeye başlaması. 10. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Nizam-ı Cedid islahatlarının başlaması. B. Belgrad Anlaşması'nın imzalanması. C. Fransa'nın Mısır'ı işgali. D. Rusya'nın Lehistan'ı işgali. E. Rusya'ya kapitülasyonların verilmesi. 11. 1. Mahmut döneminde yapılan askeri alandaki islahatların olumlu etkisi aşağıdakilerin hangisinde görülmüştür? A. Aynalı Kavak Tenkihnamesi. B. Lale Devri'nin başlaması. C. Belgrad Anlaşması. D. İstanbul Anlaşması. E. Mülteciler Sorunu. 12. Nizam-ı Cedid islahatları aşağıdaki olayların hangisiyle sona ermiştir? A. Patronu Halil İsyanı. B. Kabakçı Mustafa İsyanı. C. Alemdar'ın İstanbul'a gelmesi. D. Vakai Vakkaviye. E. Yeniçerilerin isyan etmesi. 13. Osmanlı tarihinde ilk defa Avrupa tarzında teknik okul aşağıdaki dönemlerin hangisinde açılmıştır? A. 3. Ahmet. B. 1. Abdülhamit. C. 1. Mahmut. D. 3. Selim. E. 3. Mustafa. 14. Rusya 18. yüzyılda aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa boğazlardan ticaret gemilerini geçirme imkanı bulmuştur? A. Belgrad Anlaşması. B. Pasarovça Anlaşması. C. Küçük Kaynarca Anlaşması. D. Yaş Anlaşması. E. Aynalı Kavak Tenkihnamesi. 15. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid askerlerinin giderlerini karşılamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A. İrad-ı Cedid. B. Defterdarlık. C. Tımar Sistemi. D. Humbaracı Ocağı. E. Düğün-ü Umumiye. 16. İlk Osmanlı matbaası 1727'de açılmıştır. Ancak matbaada tarih ve coğrafya kitaplarının basılmasına rağmen dini kitapların basılmasına izin verilmemiştir. Bu duruma yol açan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeterli miktarda dini kitabın olması. B. Dini kitapların matbaayla basılmasının günah olması. C. Hattatların işsiz kalmasından korkulması. D. Tarih ve coğrafya kitaplarına ihtiyacın fazla olması. E. Dini eserlere önem verilmesi. 17. 1. Mahmut döneminde aşağıdaki ıslahatlardan hangisi gerçekleştirilmiştir? A. Çini atölyesinin açılması. B. Kara mühendishanesinin açılması. C. Deniz mühendishanesinin açılması. D. Sivil mimarinin yaygınlaşması. E. Tercüme odalarının oluşturulması. 18. 18. yüzyılda 1. Cezzar Ahmet Paşa'nın Akka Kalesi'nde Napolyon'u mağlup etmesi. 2. Avusturya'nın Zişlovi Anlaşması'yla savaştan çekilmesi. 3. Belgrad Anlaşması'nın imzalanması. Gelişmelerinden hangileri Nizam-ı Cedid ordularının başarısıyla gerçekleşmiştir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 19. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Rusya, Osmanlı ülkesinde konsolosluk açabilecek ve İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecektir hükmü yer almıştır. Bu hükme dayanarak 1. Osmanlı ülkesi Rusya'nın etkisine açık hale gelmiştir. 2. Karadeniz Rusya'nın denetimine girmiştir. 3. Panislavist politikasının uygulanmasına ortam hazırlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. 20. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Anlaşması'nın sonuçlarından biri değildir? A. Rusların boğazlardan ticaret gemisi geçirme hakkı kazanması B. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybetmesi C. Rusya'ya kapitülasyonlar verilmesi D. Halifeliğin dinsel gücünden yararlanılmak istenmesi E. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi. 21. 18. yüzyılda yapılan islahatlarla ilgili 1. Yabancı devlet adamlarının onayı alınarak yapılmıştır. 2. Askeri yeniliklere önem verilmiştir. 3. Avrupa ülkelerinde elçilikler açılmıştır. Yargılarından hangileri ileri sürülebilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. 22. Gerileme döneminde gerçekleştirilen islahatlar, duraklama dönemindekilere göre daha başarılı olmuştur. Fakat bazı nedenlerden dolayı başarıları sürekli olmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl islahatlarının başarısız olmasının nedenlerinden değildir? A. Yeniçerilerin yeniliklere karşı çıkması B. Vergilerin ağırlaştırılması C. Savaşlarda büyük başarıların kazanılamaması D. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi E. Sık sık padişah değişmesi. 23. 3. Selim dönemi islahatları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez? A. İslahatların tamamına Nizam-ı Cedid denilmiştir. B. Sürat Topçu Ocağı kurulmuştur. C. Aydınlara raporlar hazırlatılmıştır. D. Yerli mallarının kullanılması teşvik edilmiştir. E. Avrupa'da sürekli elçilikler açılmıştır. 24. 3. Selim'in tahttan indirilmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Patronu Halil isyanı B. Çınar Vakası C. Kabakçı Mustafa isyanı D. Alemdar Mustafa Paşa olayı E. Kalender Çelebi isyanı. 25. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl islahatçılarından biri değildir? A. Koca Ragıp Paşa B. Halil Hamit Paşa C. Alemdar Mustafa Paşa D. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa E. Humbaracı Ahmet Paşa. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Bölüm 8. 19. yüzyıldaki siyasal gelişmeler. 19. yüzyıl başında Osmanlı ordusunun Rusya'ya karşı Tuna boylarına gönderilmesi üzerine Boğazı korumakla görevli askerler Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanarak 3. Selim'i tahttan indirmişler ve yerine 4. Mustafa'yı tahta çıkarmışlardır. 1807. Bu olaydan sonra 3. Selim dönemindeki yenilik hareketleri durmuştur. 3. Selim taraftarı olan Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa askerleriyle İstanbul'a gelerek 4. Mustafa'nın yerine 2. Mahmud'u tahta çıkarmıştır. 1808. 1. Senet-i İttifak 1808. Bu senet 2. Mahmud ile ayanlar arasında imzalanmıştır. Ayanlarla 2. Mahmud arasında Senet-i İttifak'ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynadı. Bu senette şunlar yer almıştır. 1. Ayanlar padişahın emrini yerine getirecektir. Bu belge Osmanlı Devleti'nin ayanları tanıyarak hukukileştirdiğini göstermektedir. Bu belge Osmanlı Devleti'nin ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını göstermektedir. 2. Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak vereceği emirlere uyulacak, uygun olmayanlara karşı konulacaktır. 3. Ayanlar devletin eyaletlerden asker almasına karşı gelmeyeceklerdir. 4. Her yerde hazine gelirlerinin devletin koyduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacaktır. Bu hükümle devlet vergi adaletini sağlamaya çalışmıştır. Kanunlara aykırı olarak toplanan vergilere karşı çıkmıştır. 5. Ayanlar devlet adamları gibi anlaşmaya uyacaklar, uymayanlara karşı birlikte hareket edilecektir. 6. Padişah aşırı vergi koymayacak, eşit ve adaletli vergi alacaktır. 7. İstanbul'daki Yeniçeri ve diğer ocaklarda isyan çıktığında ayanlar emir beklemeksizin İstanbul'a gelerek isyan eden ocağı ortadan kaldıracaktır. 2. Milliyetçilik hareketleri. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, Fransız ihtilalinin getirdiği ulusçuluk akımından en fazla etkilenen devletlerden biridir. 18. ve 19. yüzyıllarda Rusya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti içinde yaşayan ulusları kışkırtmışlardır. Bu kışkırtmalar sonucunda Balkanlarda Sırplar ve Rumlar ayaklanmıştır. Sırp isyanı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı milliyetçilik isyanı ilk defa Sırplar tarafından başlatılmıştır. Sırpların isyan etmesinde Rusya başta olmak üzere bazı Avrupa devletlerinin kışkırtmaları, Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması, toprak düzeninin bozulması, savaş alanı haline gelen Sırbistan topraklarının sık sık el değiştirmesi, Sırbistan'da görev yapan memurların ve Yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları, milliyetçilik düşüncesinin Sırplar arasında yayılması gibi nedenler etkili olmuştur. 1804 yılında Sırplar Karayorgi başkanlığında ayaklandılar. 1806'da Osmanlı-Rus savaşının başlaması Sırp isyanının bastırılmasını geciktirmiştir. Çünkü bu savaş sırasında Ruslar Sırpları desteklemiştir. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşları sonucunda imzalanan Bükreş Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Sırplara bazı ayrıcalıklar vermiştir. 1812. Bu ayrıcalıklarla yetinmeyen Sırplar bağımsızlık yolunu açacak imtiyazlar isteyerek ayaklandılar. Osmanlı Devleti Napolyon tehlikesinden kurtulan Rusların olaya karışmasını engellemek için Sırplara yeni haklar tanımıştır. 1815. Yunan isyanının başlamasından sonra yeniden ayaklanan Sırplar Edirne Anlaşması'yla özel bir devlet haline gelmiştir. 1829. Böylece iç işlerinde serbest hale gelen Sırplar, Rusların Osmanlı Devleti'ne baskıları sonucunda Berlin Anlaşması'yla bağımsız olmuşlardır. 1878. Yunan İsyanı. Osmanlı İmparatorluğu'nda diğer uluslardan daha fazla imtiyaza sahip olan Rumların ayaklanmasında, milliyetçilik akımının Rumlar arasında yaygınlaşması, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin Rumları isyana kışkırtmaları, Yunanlıların eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak istemeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Rum isyanının yaygınlaşmasında ve başarıya ulaşmasında, ticaret faaliyeti yapan Rumların zenginleşmeleri, Rumların okullar ve cemiyetler kurarak yapacakları isyan hareketlerine ortam hazırlamaları, bu cemiyetlerden en önemlisi Etniki Eterya'dır. Rumların Divan-ı Humayun elçilik tercümanlığı gibi devletin önemli memurluklarında görev almaları, Rumların Avrupalı devletler tarafından desteklenmesi, Osmanlı Devleti'nin Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın isyan etmesi ve devletin isyanı bastırmak için uğraşması gibi gelişmeler etkili olmuştur. Uyarı. Avrupalı devletlerinin Rumlarla yakından ilgilenmesinde Rumları eski Yunan uygarlığını meydana getirenlerin torunları olarak görmeleri ve aynı dinden olmaları etkili olmuştur. Avrupalıların Yunanlıları desteklemeleri 19. yüzyıl Avrupa diplomasisinde din unsurunun etkili olduğunu göstermektedir. Rumlar, Rusların desteğini almak ve Balkan uluslarının isyanlarını ortak etmek amacıyla ilk isyanı Eflak'ta başlattılar. 1820. Başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimden sonra Rumlar Mora'da isyan başlattılar. 1821. İngiltere, Rusya ve Fransa Yunanistan'ın özerkliğini Osmanlı Devleti'ne zorla kabul ettirmek amacıyla harekete geçtiler. Avrupa'nın üç büyük devleti birleşerek Navarre Limanı'nda Osmanlı ve Mısır donanmalarını yaktılar. 1827. Navarre faciası sonucunda Yunan isyanı yeniden başlamıştır. Doğu Akdeniz'de Ruslara karşı deniz gücü kalmamıştır. Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Avrupa devletlerinin Yunan isyanına destek vermeleri sonucunda isyan uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Din unsuru diplomaside belirgin bir şekilde görülmüştür. 3. Osmanlı-Rus Savaşı 1828-1829. Osmanlı Devleti ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. 1826. Yeni bir kara ordusu kurulamadığı için Osmanlı Devleti'nin kara kuvvetleri zayıfladı. 1827 yılında İngiltere, Rusya ve Fransa'dan oluşan ittifak Navarin Limanı'nda Osmanlı donanmasını yaktı. Bu durum Osmanlı deniz gücünü ortadan kaldırdı. Rusya, Osmanlı Devleti'nin kara ve deniz gücünden yoksun hale gelmesinden yararlanarak tarihi emellerine ulaşmak ve açık denizlere çıkmak, Yunanistan'ın bağımsız olmasını sağlamak gibi amaçlarla Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. 1828. Ruslar Rumeli'de ilerleyerek Edirne'yi, Doğu Anadolu'da ise Erzurum'u ele geçirdiler. Avrupa devletlerinden destek alamayan Osmanlı Devleti zor durumda kalmış ve Edirne Antlaşması'nı imzalayarak savaşa son vermiştir. 1829. Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçlar doğuran Edirne Antlaşması'yla milliyetçilik isyanları başarıya ulaşmış ve Yunanistan'ın bağımsız olması imparatorluk içindeki diğer uluslara örnek olmuştur. Osmanlı Devleti geniş toprak kaybına uğramıştır. Devlet ekonomik sıkıntı içerisine girmiş, yapılacak islahatlar aksamıştır. 4. Mısır sorunu. Yunan isyanının bastırılmasında etkili olan Mehmet Ali Paşa'ya Girit valiliği verildi. Ancak Yunan isyanı sonrasında Mora Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığı için Mehmet Ali Paşa'ya verilemedi. Mehmet Ali Paşa 2. Mahmut'tan Mora'ya karşılık Suriye valiliğini istedi. Bu isteğin kabul edilememesi sonucu üzerine Mehmet Ali Paşa Suriye'ye güçlü bir ordu gönderdi. 1831. İbrahim Paşa komutasındaki Mısır kuvvetleri üzerine gönderilen Osmanlı ordularını mağlup ederek Kütahya'ya kadar ilerlediler. 1833. Bu gelişmeler sonucunda zor durumda kalan 2. Mahmut İngiltere ve Fransa'dan yardım istedi. Bu Avrupa devletleri olaya ilgi göstermeyince padişah Osmanlı Devleti'nin düşmanı Rusya'dan yardım istedi. Rusya'nın gönderdiği bir filo İstanbul Boğazı'nı geçerek Büyükdere önlerine geldi. Bu gelişmeler İngiltere ve Fransa'yı endişelendirmiş ve iki tarafı arasını bulmak için harekete geçirmiştir. İngiltere ve Fransa Rusya'nın Akdeniz'e inmesini istemediklerinden dolayı Padişah 2. Mahmut ile anlaşması için Mehmet Ali Paşa'ya baskı yaptılar. Sonuçta Mısır sorunu iç sorun olmaktan çıkmış, Avrupa sorunu haline gelmiştir. Avrupalı devletlerin baskılarına dayanamayan Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti ile Kütahya Antlaşması'nı imzalamıştır. 1833. Böylece Kütahya Antlaşması ile Mısır sorunu geçici olarak çözümlenmiştir. Kütahya Antlaşması'ndan sonra Rus donanmasının İstanbul'dan ayrılması gerekiyordu. 2. Mahmut, Mısır valisinin yeniden çıkarabileceği bir isyan konusunda İngiltere ve Fransa'ya güvenmediği için Rusya'ya yaklaştı. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 8 yıl sürecek Hünkar İskelesi Antlaşması imzalanmıştır. 1833. Hünkar İskelesi Antlaşması'yla Rusya Karadeniz'de güvenliği sağlamıştır. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'nın herhangi bir saldırısına karşı Rusya'nın desteğini sağlamıştır. İngiltere bu anlaşmaya tepki göstermiş ve boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını son defa tek başına kullanmıştır. Osmanlı Devleti Rusya'nın himayesi altına girmiştir. Balta Limanı Anlaşması 1838. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı İngiltere'nin Mısır'daki menfaatlerini kullanarak desteğini sağlamaya çalıştı. İngiltere ise Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumdan ve Babali'nin yakınlaşmasından faydalanarak yeni bir ticaret anlaşmasının yapılmasını istedi. Türk-İngiliz Ticaret Balta Limanı Anlaşması'yla yabancı mallar Osmanlı pazarlarına egemen olmuştur. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı hale gelmiştir. Osmanlı ülkesinde uygulanan iç gümrük vergisi yabancılardan kaldırılmıştır. Bunun sonucunda yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesi zorlaşmış ve ülkede yabancı tüccarların etkisi artmıştır. Bazı yerli tüccarlar ticaret hayatından çekilmiştir. Osmanlı ülkesinde ticaret gelirlerinin büyük bir bölümü yabancıların eline geçmiştir. Osmanlı Devleti verdiği imtiyazlarla Mehmet Ali Paşa'ya karşı İngiltere'nin desteğini sağlamıştır. 25 Kasım 1838'de İngiliz Antlaşması'nın şartlarıyla Fransa ile Osmanlı Devleti arasında 10 maddelik bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa lehine siyaset izleyen Fransa'yı da yanına çekmeye çalışmıştır. Mısır sorununun çözümlenmesi ve 1840 Londra Konferansı. 1839 yılında Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan ederek yeniden Osmanlı topraklarına saldırdı. Osmanlı ordusu Nizip Savaşı'nda yenildi. Bu olay başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerini yeniden harekete geçirdi. Avrupalı devletler Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla konunun bir konferansta görüşülmesini önerdiler. Bu nedenle Londra'da İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya'nın katıldığı bir konferans düzenlendi. 1840. Fransa, Doğu Akdeniz'deki siyasal ve ekonomik çıkarlarından dolayı Mehmet Ali Paşa'yı desteklemiş ve Londra'daki konferansa katılmamıştır. Londra Sözleşmesi'ne göre Mısır valileri rütbe ve kıdem konusunda Osmanlı vezirleriyle eşit haklara sahip olacaktı. Mehmet Ali Paşa ve onun soyundan gelen kişiler Mısır'ı yönetecek, Mısır valileri Mehmet Ali Paşa sülalesinden kişiler arasından padişah tarafından seçilecektir. Mısır'da vergiler padişah adına toplanacak ve 1/4 İstanbul'a gönderilecektir. Suriye ve Adana valilikleri Osmanlı Devleti'ne geri verilecektir. Tanzimat Fermanı'nın esasları ve Osmanlı Devleti'nin imzaladığı anlaşmalar Mısır'da da geçerli olacaktır. Osmanlı Devleti'nde kabul edilen kanunlar Mısır'da da geçerli olacaktır. Belirtilen şartlara uymadığı takdirde Mısır'a verilen imtiyazlar hükümsüz sayılacaktır. Bu sözleşme ile Mısır özerk bir eyalet haline gelmiştir. Mısır sorunu çözümlenmiştir. Mısır isyanı Osmanlı Devleti'nin bir valisine söz geçiremeyecek kadar zayıfladığını ortaya koymuştur. İstanbul ve Anadolu'nun güvenliği Avrupalı devletler tarafından sağlanmıştır. 5. Boğazlar sorununun çözülmesi. Mısır sorununun çözümlenmesinden sonra Avrupalı devletler Boğazlar sorununu ele aldılar. Boğazlar sorununu görüşmek üzere İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti temsilcileri Londra'da toplandılar. Yapılan görüşmeler sonucunda Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladı. 1841. Londra'da Boğazların Osmanlı egemenliğinde kalması ve bütün savaş gemilerine kapalı tutulması kabul edilmiştir. Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır. Rusya, Hünkar İskelesi Anlaşması ile elde ettiği imkanları kaybetmiştir. Ancak Karadeniz'deki güvenliği devam etmiştir. İngiltere ve Fransa bu anlaşmadan karlı çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir. 6. Büyük devletlerin Osmanlı politikaları. İngiltere'nin Osmanlı politikası. Büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne toprak bütünlüğünü korumasında, sömürgelerine giden en kısa yolların zayıflamış olan Osmanlı Devleti'nin topraklarından geçmesi ve yolların serbestçe kullanılması, sömürgelerine giden yolların güvenliğinin sağlanması, Osmanlı Devleti'nin ham madde ve pazar olanaklarından yararlanması, Rusya ve Fransa gibi devletlerin Osmanlı Devleti'ne hakim olmasını engellemek istemesi gibi nedenler etkili olmuştur. İngiltere 1878'den sonra Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiştir. Bunda Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yaklaşması, İngiltere'nin Osmanlı ülkesindeki stratejik önemi olan yerlere hakim olma düşüncesi ve Osmanlı Devleti'nin iyice zayıflaması gibi nedenler etkili olmuştur. Fransa'nın Osmanlı politikası. Kanuni döneminde başlayan dostluk Fransa'nın Mısır'ı işgaliyle bozulmuştur. 1798. Fransa daha sonraları Osmanlı topraklarını ele geçirmek için Cezayir ve Tunus'u topraklarına katmıştır. Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da işgal faaliyetlerine katılmıştır. Rusya'nın Osmanlı politikası. Çar 1. Petro ile belirlenen Rusya'nın Osmanlı politikasının amacı İstanbul'u ve Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere ulaşmaktı. Bu amaçla Rusya Osmanlı Devleti ile sürekli savaşlar yaptı. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma olanağı elde etti. Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırttı ve destekledi. Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması ile Rusya'nın emelleri bir süre engellendi. Ancak Rusya, Panislavizm propagandası ile bütün Balkanları harekete geçirmeye çalıştı. Ermenileri isyana teşvik etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Fakat Bolşevik ihtilalinden dolayı Anadolu'nun işgalinde yer alamamıştır. Almanya'nın Osmanlı politikası. Almanya, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları ele geçirmek ve İngiltere'nin pazarlarına sahip olmak istiyordu. Bundan dolayı Osmanlı Devleti ile yakınlaştı. İngiltere 1878'den sonra Osmanlı toprak bütünlüğünden vazgeçtiğinden Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlık duydu. Almanya bu sayede çeşitli siyasi ve ekonomik çıkarlar elde etti. Örneğin Bağdat demiryolu yapımını Almanlar gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti'nde Alman uzmanlar görev yapmıştır. 7. Kırım Savaşı. Kırım Savaşı'nın nedenleri. Rusya'nın tarihi emellerini gerçekleştirerek sıcak denizlere ulaşmak istemesi, İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunması üzerine Rusya'nın kutsal yerler sorununu gündeme getirmesi, Rusya'nın Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve yapılan yeniliklerle güçlenmesini istememesi, İstanbul'a gelen Rus elçisinin protokol kurallarına uymaması ve devlet adamlarına baskı yapması üzerine Osmanlı Devleti'nin elçiyi ülkesine göndermesi, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne Ortodoks Kilisesi'nin kutsal yerlerle ilgili isteklerini onaylattırdıktan sonra Osmanlı sınırları içindeki bütün Ortodoksların Rusya tarafından himaye edilmesini istemesi gibi istekler ve davranışlar Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırı olduğundan kabul edilmemiş, bu durum Rusya ile Osmanlı Devleti'nin ilişkilerinin kesilmesine neden olmuştur. Rusya'nın Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakması üzerine İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti ile bir ittifak anlaşmasını imzalayarak Rusya'ya savaş ilan ettiler. 1854. Müttefikler Kırım'da Sivastopol'u ele geçirince Rus Çarı barış istemek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti Rusya, İngiltere, Fransa, Piemonte, Avusturya ve Prusya'nın katıldığı Paris Barış Konferansı'nı topladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Paris Anlaşması imzalandı. 1856. Paris Anlaşması ve önemi. 1. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak, devletler genel hukukundan yararlanacak ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına girecektir. Bu maddeyle Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin garantisi altına girmekle kendini koruyamayacak kadar zayıf bir devlet olduğunu kabul etmiştir. İngiltere ve Fransa çıkarlarının tehlikeye girmesine seyirci kalmayacaklarını göstermişlerdir. Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı oluşturulan Avrupa Devletler Topluluğuna kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinin koruması altına girmesi, devlet adamlarının Tanzimat'la başlayan islahat sürecini rahatlıkla devam ettirmesini sağlamıştır. 2. Karadeniz tarafsız hale getirilecek, sadece ticaret gemilerine açık olacak, Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacak ve tersane kuramayacaklardır. Bu maddeyle Osmanlı Devleti savaşı galip bitirmesine rağmen yenik bir duruma düşmüştür. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri bir süre için engellenmiştir. İngiltere ve Fransa Akdeniz'deki güvenliklerini korumuşlardır. 3. İki taraf savaşta aldıkları yerleri geri verecektir. 4. Boğazlar konusunda 1841 tarihli Londra Boğazlar Anlaşması geçerli olacaktır. Bu maddeyle boğazlar üzerinde uluslararası statü devam etmiştir. 5. Eflak ve Boğda'nın sahip oldukları haklar ve ayrıcalıklar genişletilecek, bu beyliklerin ve Sırbistan'ın hakları anlaşmayı imzalayan devletlerin ortak garantisi altında bulunacaktır. Bu maddeyle Avrupalı büyük devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmışlardır. Büyük devletler Balkan uluslarının bağımsızlığına ortam hazırlamışlardır. Rusya'nın Balkanlara sarkarak etkinlik kazanması engellenmiştir. 6. Avrupa devletleri İslahat Fermanı'nı memnunlukla karşılamışlar ve Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmamayı kabul etmişlerdir. Bu maddeyle İslahat Fermanı'nın anlaşmada yer alması Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarına zemin hazırlamıştır. İslahat Fermanı Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanmıştır. Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması sonucunda Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma şeklindeki imtiyazlarını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti ilk defa bu savaş sırasında dışarıdan borç para almıştır. Rusya Ortodokslar için küçük kaynarcada elde ettiği söz söyleme hakkını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti yeni teknolojik gelişmelerle telgraf, demiryolu tanışmıştır. Osmanlı Devleti'ne Paris Anlaşması ile verilen garantiler kağıt üzerinde kalmış, sağlanması öngörülen barış ve güven ortamı kısa sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması. 1. Panislavizm hareketleri. Slav asıllı toplulukları Sırp, Leh, Çek, Hırvat, Slovak, Bulgar, Ukrayn, Sloven siyasal ve kültürel bakımdan birleştirmek isteyen harekete Panslavizm denir. 19. yüzyılın ilk yarısında Doğu Avrupa'da başlayan bu hareket küçük Slav toplulukları güçlendirmeyi amaçlıyordu. Rusya 1856 Paris Anlaşması'nda amaçlarının engellenmesiyle Panslavizm politikasına yeni bir boyut kazandırmış ve zamanla bu politikasını bütün Slavları Rusya'nın liderliği altında birleştirme şekline dönüştürmüştür. Rusya Panslavizm politikasıyla Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışarak parçalamayı, Balkanlara egemen olmayı ve Balkanlar üzerinden sıcak denizlere ulaşmayı amaçlamıştır. 1870 yılında İtalya'nın birliğini kurarak Avusturya ile 1871 yılında Almanya'nın Fransa ile savaşa başlaması Avrupa'nın siyasal dengesini bozmuştur. Rusya Avrupa'daki gelişmelerden yararlanmak amacıyla Paris Anlaşması'nın Karadeniz'in tarafsızlığı maddesini tanımadığını açıklamış. Rusya'nın bu açıklamasından sonra İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya ve İtalya'nın katılımıyla 1871 yılında bir konferans düzenlenerek Paris Anlaşması'ndaki Karadeniz'in tarafsızlığını içeren madde kaldırılmıştır. Boğazların savaş gemilerine kapalılığı ve Karadeniz'in bütün devletlerin ticaretine açılması kabul edilmiştir. 2. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. İstanbul Konferansı'ndan sonra Rusya, konferans kararlarının uygulanmaya konulması için girişimlerde bulundu. Avrupa devletleriyle işbirliğini yapan Rusya, bir yandan da savaş hazırlıklarını sürdürüyordu. İngiltere çıkabilecek yeni bir savaşı önlemek için Londra'da bir konferans daha toplanmasını sağladı. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ne verilmek üzere Londra'da bir protokol imzaladılar. Bu protokole göre Osmanlı Devleti'nden, Osmanlı topraklarından Bosna, Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat yapılması ve yapılacak ıslahatların İstanbul'daki elçiler tarafından kontrol edilmesi, Türk ordularının bu yörelerden çekilmesi, Osmanlı ordusunun bir kısmının terhis edilmesi istenmiştir. Avrupa devletleri yukarıdaki kararlarla bahsedilen yörelerin yönetiminde özellik kazanmasına ortam hazırlamaya çalışmışlardır. Osmanlı Devleti katılmadığı konferansta alınan kararları kabul etmedi. Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı ve bir süre sonra Romanya'da Rusya'nın yanında yer aldı. Bu gelişmeden sonra Balkanlarda isyanlar yeniden başladı. Ruslar Osmanlı orduları karşısında büyük başarılar kazanmışlar ve Edirne'yi alarak İstanbul yakınlarındaki Çatalca'ya kadar ilerlemişlerdir. İstanbul'un Rusların eline geçmesinden çekinen Osmanlı Devleti barış istedi. Barış görüşmeleri Ayas Stefanos'ta Yeşilköy yapıldı. Mart 1878. Rusya'nın çok güçlenmesi menfaatlerine ters düşen İngiltere'yi harekete geçirdi. Avusturya Balkanlara yayılmayı amaçladığından anlaşmaya tepki gösterdi. Almanya da bu devletlere katılınca Ayas Stefanos anlaşması uygulanmamış, yerine Berlin Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre 1. Bulgaristan üçe ayrılmıştır. Asıl Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik olacaktır. Doğu Rumeli'ye muhtariyet verilecektir. Makedonya ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. 2. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. 3. Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya, Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. 4. Girit'te ve Ermenilerin kurdukları yerlerde ıslahat yapılacaktır. 5. Bosna Hersek Osmanlı Devleti'nin topraklarından sayılacak fakat geçici olarak yönetimi Avusturya'ya bırakılacaktır. Berlin Kongresi'nden sonraki gelişmeler. 1. Ermeni sorunu. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşayan Ermeniler, Türk hoşgörüsüyle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bakanlık ve elçilik gibi önemli görevlere getirilmişlerdir. Büyük şehirlerde yaşayan Ermeniler, ticaret, sanayi ve bankerlik gibi işlerle uğraşmışlardır. 19. yüzyılda, ulusçuluk akımlarının yayılmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan Ermeniler, Rusya ve İngiltere tarafından kışkırtılarak Osmanlı yönetimine karşı isyan etmeleri sağlanmıştır. Rusya ve İngiltere, Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulmasını farklı amaçlarla desteklemişlerdir. Ermeni sorunu ilk defa 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda çıkmış ve Berlin Kongresi'nde uluslararası politika konusu haline gelmiştir. Savaşın sonucunda Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılmasına ilişkin hükümler, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır. Ermeniler, Berlin Anlaşması'ndan sonra Rusya ve İngiltere'nin yardımlarıyla örgütlendiler. Ermenilerin en önemli ihtilalci komiteleri, İsviçre'de kurulan Hıncak 1887 ve Tiflis'te kurulan Taşnak 1890 komiteleridir. Daha sonra birleşen bu komiteler, terör hareketlerine başlayarak Erzurum, Van, Bitlis ve İstanbul'da ayaklanmalar çıkarmıştır. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e suikast düzenlemişler ve hükümete karşı ayaklanmışlardır. 1. Dünya Savaşı sırasında Türk halkının saldırıları arttırmışlardır. 2. Duyuni Umumiye İdaresi'nin kurulması. 1850 yılında Osmanlı Devleti'nin iç kaynakları tükenme noktasına gelmişti. Bu durum yabancı devletlerden borç para alınmasını gündeme getirmiş ve Kırım Savaşı da dış borçlanmayı hızlandırmıştır. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere ve Fransa'dan borç alarak dış borçlanma süresini başlatmıştır. 1854. Sürekli savaşlar ve ekonomik bunalımlardan dolayı dış borçlanma süreci 1854-1877 yılları arasında artarak devam etmiştir. Borç veren ülkeler borcun faizini peşin olarak kesiyorlardı. Bu nedenle alınan borç paranın ancak yarıdan biraz fazlası net gelir olarak hazineye giriyordu. 1875 yılında devlet bütçe açıkları nedeniyle yeni borçlanmaya gidemeyeceğini ve borçların taksitlerinin yarısını ödeyebileceğini ilan etti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ağır mali yük getirmesi üzerine Osmanlı Devleti Muharrem kararnamesi ile borçlarını ve faizlerini nasıl ödeyeceğini alacaklı devletlerin temsilcileriyle anlaşarak belirledi. 20 Aralık 1881. Aynı tarihte borçların ödenmesi için Duyuni Umumiye Genel Borçlar İdaresi kuruldu. Yabancı devletlerin üyelerinden oluşan Duyuni Umumiye, tütün, ispirto, pul, tuz ve orman gibi sağlam gelir kaynaklarını el koydu. Duyuni Umumiye İdaresi bu vergilerden elde edilen geliri alacaklı devletlerin hesabına aktarmıştır. Duyuni Umumiye'nin kurulmasıyla Osmanlı Devleti ekonomik yönden Avrupalı devletlerin denetimine girmiştir. Ekonomik bağımlılık dışa karşı siyasal yönden güçlü olunmasını engellemiştir. Dış borçlar sorunu Lozan Anlaşması'yla çözümlenmiştir. 3. Kıbrıs'ın kaybedilmesi. İngiltere Berlin Kongresi'nin toplanması ve kongrede Osmanlı Devleti'nin yanında yer alma karşılığında Kıbrıs'ın kendisini üs olarak verilmesi talebinde bulundu. Kıbrıs'ı üs yapmakla Rusların Akdeniz'e inmesini engellemeyi, Doğu Akdeniz ve Süveyş kanalı kontrol etmeyi amaçlıyordu. Yapılan anlaşmayla Kıbrıs üs olarak İngiltere'ye bırakıldı. 4 Haziran 1878. Kıbrıs geçici olarak verildiği halde İngiltere Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine adayı topraklarına kattığını açıklamıştır. Dağılmayı önleme çabaları. 19. yüzyılda ulusçuluk isyanlarının yaygınlaşması, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin topraklarına sahip olmak istemeleri, büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışarak azınlıkları kışkırtmaları, Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ve topraklarını kendi gücüyle koruyamayacak duruma gelmesi gibi nedenler Osmanlı Devleti'nin siyasal varlığını devam ettirmesini tehlikeye düşürmüştür. 15. kaset, 1. yüzyılın sonu.